Ayrım 23.
Halbuki hayal kelimesi hayali zıl şeklinde tamamlanmadığı zaman ancak suret, şekil anlamına gelir. Böyle olunca da hayal deyimi %100 gölge tiyatrosuna bir anıştırma olamaz. Kuklaya yani gölgesi perdeye vurdurulan suretlere değil de üç boyutlu küçük insan suretlerine işaret olabilir. Öte yandan halk seyirlik oyunlarının tarihini çizenlerin, Çin'den Osmanlı ülkesine gölge oyununun geliş yolu diye gösterdikleri iki bölgede, Orta Asya, Türkistan ve İran'da gölge oyununun yaşadığına tanık olacak belge yoktur. Buna karşılık üç boyutlu suretlerle oynatılan oyun, kukla, oraların geleneğinde yaşamıştır ve yaşamaktadır. Seyirlik halk oyunları üzerine araştırmaları ile tanınmış Metin Ant da son eserinde bu oyunların tarihini çizerken bu açıklamayı yeğlemiş ve kuklanın Türk seyirlik oyunları geçmişinde kara göze baka eskiliği görüşünü güçlendirecek yeni birçok tanıkları sıralamıştır. Bu yazar Menzel'in açıklamasına kadar gölge oyunu sureti anlamında yorumlanan kavurcak, kabarcuk, korçak ve benzeri varyantları da var bu kelimenin. Kelimesinin Türklerde ta 11. yüzyıldan beri bebek ve kukla anlamına geldiği ve Leningrad Müzesi'nde incelediği Orta Asya kuklalarının kol kurçak, eşittir el kuklası, çadır hayal adlarıyla gösterilen, gölge oyunu ile ilgisi olmadığı olgularına da dayanarak Türkler arasında kuklanın 13. yüzyıldan bu yana oynanmış olacağı düşüncesini ileri sürüyor. Kukla oyununun Türklerde bu tarihe çıkarılabileceğini Fuat Köprülü'nün Sultan Veled'in bir şiiri için yaptığı açıklamaya dayanarak kabul ediyor. Metin Ant, AGE sayfa 86. Daha sonraki yüzyıllar içinde çeşitli incelemelerin gösterdikleri tanıklara kendilerininkini de katarak bu oyunun Anadolu'da Selçuk çağından başlayarak tanındığını belirten kesin bilgileri sıralıyor. Mevlana'nın bir şiirini yorumlamasından onun çağında ipli kuklanın gece el kuklasının gündüz oynatıldığı sonucuna varmak mümkündür. 1430'da yazılmış bir Camaz Pane'deki "Gördün ahi ol hayalbaz oyunu, bir kel ile nice oynada anı" dizeleri 15. yüzyılda ipli kuklanın oynatıldığına bir anıştırmadır. 16. yüzyıldan çeşitli Türk kaynakları ile bir Alman yazarının eserinde kukla oyunu üzerine daha etraflı bilgiler verilmiştir. Alman yazarının sözünü ettiği İstanbul'daki 1582 şenliklerine değgin bir başka belgede kuklacıların adları da verilmekte ve bu arada bir de ayak kuklasından bahsedilmektedir. Oyunun 17. yüzyıldan başlayarak artık kukla kelimesiyle gösterilir olduğunu Evliya Çelebi'den ve bu yüzyılın başka kaynaklarından öğreniyoruz. Kukla sözünün Çin'den batıya ya da kelime gibi oyunun da çingenelerin aracılığı ile Hindistan'dan Osmanlı ülkesine, oradan da Balkanlara yayıldığı üzerine tartışmalı görüşler ileri sürülmüştür. 17. yüzyıla değgin bir belgeden saray cariyelerinin kuklacılardan ders aldıklarını öğreniyoruz. Metin Ant, AGE, sayfa 96. Metin Ant, Evliya Çelebi'nin kukla ve gölge oyunu çeşitlerini bir kuklacılar, kuklabaz, bir de baş kuklacılar, baş kuklabaz diye ikiye ayırmasının nasıl yorumlanabileceği sorusunu ortaya atıyor. Biz baş kuklabaz sözünün baş kuklası oynatan diye yorumlanmasını öneriyoruz. Ayak kuklası, el kuklası, ipli kukla gibi baş kuklası da bir değişik kukla tekniğine işaret olsa gerektir. Evliya Çelebi belki de baş kukla demekle el kuklasına benzer, yalnız başı oynatılan bir kuklayı başka bir tipten ayırt etmek istemiştir. 18. yüzyılın sürnamelerinde ve başka yazılı kaynaklarında kukla üzerine oldukça bol bilgiler var. O çağ şairlerinden Kani bir şiirinde yer kuklası diye bir kukladan söz eder. Bunun da hangi kukla tekniğine işaret olduğu kesin olarak bilinemiyor. Vehbi'nin sürnamesinde araba yürüdükçe ve tekerlekler döndükçe hareketler yapan, oynayan, tef çalan kuklalar anlatılıyor. Bu, otomatımsı bir kukla gösterisi olsa gerek. Kaynak göstermeyen bir incelemede Batı kuklasını 18. yüzyılda 28 Çelebi'nin adamlarından birinin getirdiği bildirilmiştir. Batı kuklaları üç çeşittir. İpli kukla, el kuklası, bir de iskemle kuklası. İlk ikisini yukarıda tanımladık. İskemle kuklası bir iskemle üzerinde alttan ipleri çekilerek oynatılan ve eski İstanbul'da özellikle çingenelerin sokaklarda ve mesire yerlerinde gösterdikleri bir tiptir. Avrupa usulü kuklaların 1856'dan beri İstanbul'da gösterildiğini bildiren bir gazete ilanını Metin Ant kitabına almıştır. Bu yazar bugün de oynatılan iki yaygın tipten el kuklası çeşidinin Osmanlı ülkesine İtalya'dan geldiği kanısındadır. Yine onun görüşüne göre Mısır'a bu tip kuklanın Türkiye'den gitmiş olduğu kestirilebilir. Mısır'da bu kuklaya Karagöz'den bozma Aragoz adı verilmektedir. İpli kuklanın ise tekniğindeki ve gösteri dağarcığındaki bugünkü ayrıntıları ile Batı'dan Türkiye'ye daha yeni bir tarihte girmiş olduğu söylenebilir. Günümüzde ipli kukla oyunlarının en tanınmış numaralarından biri olan iskelet dansı, İngiliz kuklacısı Thomas Holden'ın repertuarından geçmiştir. Bugün de kuklacılar oyunlarını Golden kuklası diye ilan ederek seyircilerin rağbetini kazanmaya çalışırlar. Soru 86. Kuklanın konuları ve öteki seyirlik halk oyunları ile ilişkileri nelerdir? Metin Andın incelemesinden öğrendiğimize göre 1882 yıllarında yani Holden'ın Türkiye'ye ilk geliş tarihinden sonra onun repertuarındaki ipli kuklaya özgü oyunlar çok rağbet görmüştür. El kuklası ise daha çok tülaat tiyatrosu ile alışverişi olan bir türdür. İki seyirlik oyun türü arasındaki ilişkiler üzerine tanık niteliğindeki belgelerden 1300-1309 eşittir 1884-1893 arasında bir Ermeni kumpanyasının el kuklaları ile tülaat oyunları gösterdiğini öğreniyoruz. Bugün de yukarıda değindiğimiz gibi ipli kuklalarla daha çok danslar gösterilir. El kuklasının dağarcığı ise tülaat tiyatrosu repertuarındaki oyunlar ya da onların taklidi gösterilerdir. Kişileri bakımından da kukla ile tülaat tiyatrosu tam bir paralellik gösterir. Karagöz ile Kavuklu'nun kukla oyunlarındaki karşılığı İbiş'tir. Daima uşak rolündedir. Hacivat'la Pişekar'ın karşılığı da İbiş'in efendisi olan ihtiyardır. Genç aşık rolündeki kişinin tülaat tiyatrosundaki adı Ermenice'den gelme Sirar'dır. Hain adam İbiş'in sevgilisi, genç aşıkın sevgilisi gibi tiplerde tülaat oyunları ile ortak kişilerdir. Hem tülaat tiyatrosunda hem de Karagöz ve orta oyunlarındaki taklitler ise daha az sayıda olmak üzere kuklada da geçit resmi yaparlar. Kuklanın ancak zamanımızda oynanan bazı oyunlarının metinlerini biliyoruz. Eski oyunlardan hiçbir metin kalmamıştır. Eski geleneğinde kuklanın sözlü oyun karakteri çok silikti. Metin yokluğu bu olguyla açıklanır. Yeni metinlerden 5 tanesi Otto Spice'ın Turkish Pupantite 1959 adlı kitabında yayınlanmış, 5 tanesinin de konuları özetlenmiştir. Soru 87. Karagöz nedir? Tekniğindeki özellikler nelerdir? Karagöz cansız aktörlerle oynatılan bir oyundur. Aktörleri ile dekorları ve kimi hallerde sahnede görülen hayvan, bitki, olağanüstü yaratıklar ve benzeri deriden kesilmiş boyalı şekiller suretlerdir. Karagözcü gerilmiş ve arkadan ışıklandırılmış bir beyaz perdenin gerisinde bu suretleri perdeye yapıştırarak seyircilere gösterir. Aktör yerini tutan suretlerle hayvanları ve cin, ejderha gibi olağanüstü varlıkları her birine özgü hareketlerle kımıldatır, konuşturur. Konuşmanın bir aktörden ötekine geçişi başların oynatılması ile belirtilir. Çeşitli gürültüleri, ses ve şive taklitlerini Karagözcü tek başına yapar. Böylece Karagöz hem görünmeyen tek aktörlü hem de görünen cansız çok aktörlü bir oyun özelliğini taşır. Tıpkı kukla gibi. Kukladan farkı 3 boyutlu yerine 2 boyutlu suretler kullanması ve bunların perdeye vuran gölgelerini oynatmasıdır. Birçok başka milletlerdeki gölge oyunlarından farklı olarak Karagöz'ün bütün suretleri renklidir. Karagöz oyuncusunun yardağı vardır ama oyuna karışmaz. Suretleri ve başka araçları ustaya vermek ve buna benzer yardımlarda bulunmaktır onun işi. Karagöz de orta oyunundaki kadar önemli olmamakla beraber müzikte yer alır. Her tipin sahneye girişini, onun kimliğiyle ilgisi olan makamda bir şarkı haber verir. Karagözcü bazı havaları da kamıştan basit bir müzik aletiyle çalar. Bu alet bazı ses taklitlerinde de işe yarar. Karagöz perdesinin ışıklandırılması eskiden şema denilen bir araçla sağlanırdı. Bu yayılmış bir mum kitlesiyle yakılan, kalınca fitilli ve geniş alevli bir türlü şamdandı. Bu ışığın hafif titremeleri, suretlerin perdeye vuran gölgelerine de karagözcünün yaptırdığı hareketlere eklenen bir türlü canlılık, oynaklık sağlardı. Şehirlerde elektrikle ışınma kolaylığı yayıldıktan sonra karagözcüler de bu yeni yöntemi benimsediler. Medah ve orta oyunu gibi karagöz de şehirlerde geçen bir sanattı. Şimdi o da sönmek üzeredir. Son birkaç temsilcisi onu unutturmamaya çalışıyorlar. Bu oyun eskiden özellikle Ramazan gecelerinde İstanbul'un ve başka büyük şehirlerin kahvelerinde gösterilirdi. Hem büyükleri hem de küçükleri eğlendiren yönleri vardı. Türk karagözünün boyutları çok büyük bir salonda çok kalabalık seyircinin rahatça görmesine elverişli değildi. Evlerin sofalarında, bahçelerde, sünnet düğünleri vesilesiyle ve kahvelerde en çok 50-60 kişilik bir seyirci topluluğuna uygun bir gösteridir karagöz. Öteki seyirlik halk oyunları gibi irticale önemli yer verir. Ama gene de bazı usta karagözcülerin yazıya geçirdikleri oyunlar okuyucu ilgisini de çektiği için bu yüzyılın başlarından beri pek çok karagöz metinleri yayınlanmıştır. Son 20-25 yıl içinde radyoda da karagöz oyunlarına yer verildiği oluyordu. Özellikle çocuklar için kimi karagözcüler eski metinleri günümüze göre ve dinleyicilerin ilgilerini göz önünde tutarak radyo yayınlarına uygulamayı denediler. Seyirlik halk oyunları içinde metin, söz, öğesinin en çok önem kazandığı sanat şüphesiz karagöz olmuştur. Bunun bir sebebi de tek aktörün aynı zamanda eserin yazarı olmasıdır. Karagöz metinlerini belli şeması içinde her karagözcü kendisi yaratma imkanını bulmuştur. Soru 88. Karagöz'ün geçmişi üzerine neler biliyoruz? Gölge tiyatrosunun Çin'de mi yoksa Hint'te mi ilk defa yaratıldığı kesin olarak bilinmiyor. Bu uzak doğu ülkelerinden Osmanlı İmparatorluğu topraklarına hangi tarihte ve hangi yoldan geldiği de tartışılan bir sorundur. Yukarıda soru 85. Türk kuklasının geçmişi üzerine bildiklerimizi özetlerken anlattığımız gibi, uzun zaman gölge oyunu ile kuklayı göstermek için eski kaynaklarda kullanılan kelimelerin yanlış yorumlanması sonucu, gölge oyununun Çin'den Moğollar aracılığı ile Orta Asya Türklerine ve İran'a, oradan da Osmanlı ülkesine geldiği sanılıyordu. Daha yeni araştırmalarla bu açıklamadaki yanılma meydana çıktıktan sonra, gölge oyununun Türkiye'ye daha güneyden geçen ikinci bir yol izleyerek gelmiş olacağı ileri sürüldü. Bu görüş bize daha kandırıcı görünüyor. Yakın Doğu memleketlerinde gölge oyunu üzerine bilgiler 12. yüzyıla çıkıyor. 13. yüzyıldan da ünlü Arap hekimi İbn Danyal bu oyun için düzenlenmiş 3 tane piyes metni bırakmıştır. Bu metinler her ne kadar aydın bir zümrenin zevklerini karşılamak üzere yazılmışa benzerse de yazarın bunları oldukça gelişmiş bir halk geleneğinden esinlenerek düzenlediği kestirilebiliyor. Yine Mısır'dan 14. yüzyıldan kaldığı kestirilen gölge oyunu suretleri de bize kadar ulaşmıştır. Karagöz oyununun Osmanlı ülkesinde ilk ortaya çıkışı üzerine bazı yazılı kaynaklarla karagözcülerin sözlü geleneğinde bir takım menkabemsi söylentiler vardır. Evliya Çelebi'ye göre Karagöz ve Hacivat Selçuklular çağında yaşamışlardır. Karagöz Bizans İmparatoru Konstantin'in ulaklığını yapan bir çingeneymiş. Hacivat da Mekke ile Bursa arasında gidip gelirmiş. İkisi yılda bir defa yolları üzerinde buluşup tuhaf tuhaf konuşurlarmış. Onların bu sohbetleri sonradan gölge oyunu biçimine sokulmuş. Karagözcülerin arasında anlatılan menkabeye göre ise gölge oyununun icadı Sultan Orhan çağına çıkar. Bu padişah Bursa'da bir cami yaptırıyormuş. Karagözle Hacivat da birincisi demirci, ikincisi de duvarcı olarak bu yapıda çalışırlarmış. Gevezelikleri ve maskaralıkları ile öteki işçileri çalışmaktan alıkoydukları için padişah onları öldürtmüş. Sonra da yaptığına pişman olmuş. Şeyh Küşteri padişahı teselli için Karagözle Hacivat'ın birer suretini yapıp onların konuşmalarını canlandırmayı düşünmüş. Başka bir yazılı kaynakta rastlandığı rivayet edilen bir menkabenin anlattığına göre de Karagöz'ün adı Karaoğuz imiş. O aslı Karakeçili aşiretinden bir köylüymüş. adını Kara Öküz'e çevirmişler. Onun Hacı Evhat adında bir de ahbabı varmış. Birlikte düzenledikleri oyunları Şeyh Küşteri beğenmiş, Kara Öküz adını bu sefer Karagöz biçimine sokarak bu oyunları işlemiş ve onların ün kazanıp yayılmasına ön ayak olmuş. Bu menkabelerde adı geçen Şeyh Küşteri Sultan Orhan zamanında yaşamış. 1366 yıllarında Bursa'da ölmüş ünlü bir kişidir. Karagözcülerce gölge oyunu sanatının piri sayılır. Perde gazellerinde adının saygıyla anılması ihmal edilmeyen bir görenek olmuştur. Karagöz perdesine Küşteri Meydanı denmesinin sebebi de onun bu oyunu icat etmiş kişi olduğuna değin inanıştır. Karagöz'ün ve genel olarak Türk gölge oyununun bu Şeyh Küşteri ile ilişkisi ve 14. yüzyıla kadar çıkan eskiliği üzerine menkabe niteliğini geçmeyen ve 17. yüzyıldan daha öncelere de gitmeyen söylentilerden başka tanık yoktur. Gölge oyununun Osmanlı ülkesinde bilindiğine işaret eden belgelerin en eskileri 16. yüzyıla çıkıyor. Bunlardan birinden öğrendiğimize göre Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'ı fethettikten sonra orada gördüğü gölge oyunundan hoşlanmış, bir gölge oyuncusunu İstanbul'a götürmek istemiştir. 17. yüzyılın başında 1. Ahmet çağında da 1603-1617 Mısır'dan İstanbul'a gölge oyuncuları gelmişti. Öyle anlaşılıyor ki Osmanlı ülkesi için bir zaman Mısır, usta gölge oyuncularının memleketi sayılmıştı. Ama 16. yüzyıldan başlayarak bu oyun Türk sanatçılarının elinde teknik bakımından gelişiyor. Onun piyes dağarcığı zenginleştiriliyor. 1582 İstanbul şenliklerini anlatan bir yazma sürname, o vesileyle gösterilen bir gölge oyununun hem teknik hem de konularına değin oldukça geniş bilgiler verir. Bir Alman tanığının eserinde de aynı şenlikler ve orada gösterilen oyun anlatılmıştır. Bu gösterinin gölge oyunu olduğunda şüphe yoktur. Aynı sürnamede birçok gölge oyuncularının adları da sayılmıştır. 17. yüzyıldan başlayarak Karagöz oyunun baş kişisi olarak anılmaya başlıyor. Giderek de oyunun bütününe adını veriyor. Öyle ki yayıldığı yerlerin bazılarında Yunanistan'da, Tunus'ta, Trablusgarp'ta gölge oyunu Türkiye'de olduğu gibi Karagöz diye adlanmıştır. Aynı yüzyılda Evliya Çelebi olsun, Türkiye'ye gelen batılı seyyahlar olsun, Türk gölge oyunu üzerinde etraflı bilgiler vermişlerdir. Evliya Çelebi ünlü bir hayalci olarak adını andığı Kör Hasanoğlu Mehmet Çelebi'nin dağarcığında 300 oyun bulunduğunu söyler. Artık o çağda Karagözle Hacivat'ın karşılıklı konuşup atışma nitelikleri ile bu oyuna yerleşmiş olduklarını gene Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Demek ki bugünkü üslubunu bu seyirlik oyun daha 17. yüzyılda kazanmıştır. Evliya Çelebi bazı oyunların özetini de vermiştir. Bugünün Karagöz dağarcığında da aynı oyunları buluyoruz. Hamam, Kanlı Niger gibi. Daha sonraki kaynaklardan birçoğunda Karagöz anılmakla beraber onun gelişimi üzerine bilgiler veren eserler pek azdır. Yabancı tanıkların yazdıklarında oyunun zaman zaman yasak edildiğine ya da sıkı kontrol altına alındığına değin bilgiler vardır. 18. yüzyıldan batılı bir seyyah Karagöz oyunlarında açık saçık konulara halkın çok rağbet ettiğini bildiriyor. 19. yüzyılın Avrupalı seyyahları da Türkiye'de Karagöz'de çok ilgilenmişler ve çoğu onun bu müstehcen yönü üzerinde önemli durmuşlardır. 19. yüzyılda Karagöz herhalde İstanbul'un belli başlı eğlenceleri arasındaydı. II. Mahmud'un şehzadelerinin sünnet düğününden bahseden bir sürnamede 11 ayrı yerde Karagöz oynatıldığı bildiriliyor. Karagöz üzerine bilgi vermiş batılı yazarlar üzerinde en dikkate değeri şüphesiz Metin And'ın uzun boylu üzerinde durduğu Van'dadır. Bu zat ömrünün 50 yılını 1820-1870 Türkiye'de geçirmiştir. Kitabında Karagöz oyunlarının zaman zaman siyasi yergiye de yer verdiklerini, çeşitli devlet adamlarını ya da genel olarak devlet politikasını tenkitten çekinmeyen Karagözcülerin bu yergilerini kimlere ve nasıl yönelttiklerini uzun uzun anlatıyor.